Ayrım 18.
Ben ona ne kızıyorum ne de onu azarlamak istiyorum. Gerçekten nasıl olup bu kadar aptallaştım da namuslu bir aileye girmek istedim, ben de anlamıyorum. Annesini gördüm, elini öptüm, Ganya'ya dönerek. Ganeçka, sabah evinizde bile alaylı davrandım. Senin neler yapacağını son kez görmek istemiştim. Doğrusu şaşırttın beni. Çok şey bekliyordum ama bu kadarını değil. Bu adamın bana hemen hemen düğünümüzün öncesinde böyle inciler armağan ettiğini, benim de onları kabul ettiğimi bildiğin halde nasıl oluyor da beni almaya kalkışıyorsun? Ya Rogojin? Senin evinde, ananın, kız kardeşinin yanında benim pazarlığımı yapıyordu. Sen bundan sonra da beni istemeye geldin. Az kalsın kız kardeşini de getirecektin. Yoksa Rogojin'in senin için 3 ruble hatırına Vasilyevski Ostrov'a kadar 4 ayak gider demesi doğru muydu? Rogojin birdenbire yavaşça ama tam bir inançla gider dedi. Hadi açlıktan ölsen neyse. Oysa dediklerine göre iyi bir maaş alıyormuşsun. Ayrıca çıkacak rezalet bir yana evine de nefret ettiğin bir karıyı sokacaksın. Çünkü benden nefret ettiğini biliyorum. Yo, artık böylesinin para için insan keseceğine de inanırım. Hepsini öyle bir para hırsı sarmış ki gözleri dönmüş. Daha çocuk yaşta faizciliğe yelteniyor. Geçenlerde okuduğum gibi usturaya ipek sarıp koyun keser gibi arkadaşını da keser bu. Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes doğrusu. Ben de yüzsüzüm ama sen beni de geçtin. Şu kamelya demetçisinden söz etmiyorum artık. General içten bir üzüntüyle ellerini birbirine vurdu. Aman Nastasya Filipovna, ne biçim konuşuyorsunuz? Siz mi söylüyorsunuz bunları? Bu kadar nazik, ince düşünceli olan siz. Oysa bu ne dil, ne sözler bunlar? Nastasya Filipovna birdenbire güldü. Şu anda sarhoşum ben general, eğlenmek istiyorum. Bugün benim günüm, sayılı, seçkin bir günüm. Onu çoktan bekliyordum. Darya Alekseyevna, şu demetçiyi, şu Monsieur Aus Kamelya'yı görüyor musunuz? Dipnot, Kamelyalı bay. Oturmuş bize gülüyor. Totski ağır ağır karşılık verdi. Gülmüyorum Nastasya Filipovna, yalnız büyük bir dikkatle dinliyorum. Şu halde ne diye ben bu adama 5 yıldır azap çektirdim, yakasını bırakmadım? Yapılır mıydı bunlar ona? Nasıl olması gerekiyorsa öyle bir adamdı. Allah için, üstelik beni suçlayabilirdi. Öyle ya, beni terbiye etti. Kontes gibi yaşattı. Hele benim uğruma harcanan paralar. Ne para harcadı, ne para. Daha taşradayken bana namuslu bir koca buldu. Burada da Ganeçka'yı. Hem ne sanıyorsun? Bu 5 yıl onunla yaşamadığım halde parasını alıyordum. Hem de kendimi haklı sanarak. Doğrusu büsbütün sapıtmışım. Diyorsun ki al 100 bini, sonra da tiksiniyorsan adamı def et. Tiksinmeye gelince, doğru, tiksindirir. Ben çoktan evlenebilirdim. Hem de Ganeçka gibisiyle değil. Ama bu da pek iğrenç bir şey. Ah, ben ne diye koca 5 yılı bir kin ve öfke adına harcadım. İster inan ister inanma. Daha 4 yıl önce bazen acaba şu benim Afanasi Ivanoviç'le gerçekten evlensem mi diye düşündüğüm olurdu. O zaman bunu hırsımdan düşünüyordum. Aklımdan neler geçmezdi o zamanlar. Aldırtırdım kendimi, inan olsun. Zaten kendisi istiyordu. Gerçi yalan söylüyordu ama bana çok düşkündü, dayanamazdı. Çok şükür sonra aklım başıma geldi. Bu kadar öfkeye değer mi diye düşündüm ve birdenbire ondan öyle bir tiksindim ki kendisi evlenmek istese bile ona varmazdım artık. Tam 5 yıl gösteriyle uğraştım. Hayır, sokak daha iyiydi. Zaten yerim de orası. Ya da Rogojin'le eğlence dünyasına mı dalsam? Yoksa yarından tezi yok, çamaşırcılığa mı başlayayım? Çünkü üstümde bana ait tek bir şey yok. Giderken en son paçavraya kadar sahibine bırakacağım. Hiçbir şeyim olmayınca da kim alır beni? Sor işte Ganya'ya. Alır mı? Ferdişçenko? O bile almaz. Ferdişçenko, Nastasya Filipovna'nın sözünü kesti. Ferdişçenko belki almaz Nastasya Filipovna. Ben açık sözlü adamım. Ama prens alır. Burada oturup sızlanacağınıza bir de prense baksanıza. Deminden beri inceliyorum onu. Nastasya Filipovna merakla prense döndü. Gerçek mi? Gerçek, diye fısıldadı prens. Alırsınız, olduğum gibi, hiçbir şeysiz, öyle mi? Alırım Nastasya Filipovna. Al sana yeni bir öykü, diye mırıldandı general. Olacağı buydu zaten. Prens onu süzmeye devam eden Nastasya Filipovna'nın yüzüne hüzünlü, ciddi, içe işleyen bir bakışla bakıyordu. Nastasya Filipovna birdenbire Darya Alekseyevna'ya döndü. Bak biri daha çıktı. Hem de bunu iyi kalpliliğinden yapıyor. Ben onu bilirim. Desene kurtarıcıyı buldum. Gerçi onun için biraz şeymiş dedikleri doğru belki. Prens olduğun halde Rogojin'in kadınını alacak kadar ona aşıksın ha. Peki neyle geçineceksin? Sizi Rogojin'in kadını olarak değil, namuslu bir kadın olarak alıyorum Nastasya Filipovna. Ben miyim namuslu olan? Evet, siz. Bunlar masal prens. Eski masallar bunlar. Dünya akıllandı, hepsi saçmalık. Ha ne diye evleneceksin? Sana bir de dadı gerek. Prens ayağa kalktı. Titrek sesle, cesaretsiz ama inançlı bir adam haliyle. Benim görgüm ve bilgim az. Bunda haklısınız Nastasya Filipovna, dedi. Ancak benim size değil, sizin bana şeref vereceğinize inanıyorum. Ben bir hiçim. Oysa siz acı çektiniz ve böylece bir cehennemden temiz çıktınız. Bunun büyük değeri var. Neden utanıyorsunuz? Rogojin'le gitmek istemenizin sebebi ne? Bu bir humma nöbetidir. Bay Totski'ye 75 bini geri verdiniz. Burada ne varsa bırakacağınızı söylüyorsunuz. Bunu buradakilerin hangi biri yapabilir? Ben sizi seviyorum Nastasya Filipovna. Ölürüm sizin için Nastasya Filipovna. Hakkınızda kimseye söz söyletmem Nastasya Filipovna. Fakir düşersek çalışırım Nastasya Filipovna. Son sözler üzerine Ferdişçenko ile Lebedev'in gülüşmeleri duyuldu. General Yapançin'de hoşnutsuzlukla bir şeyler homurdandı. Petitzin ile Totski gülmelerini güç tuttular. Öbür konukların şaşkınlıktan ağızları açık kalmıştı. Prens aynı cesaretsiz sesle sözlerine devam etti. Belki fakir değil, çok zengin olacağız Nastasya Filipovna. Kesinlikle bilmiyorum, bütün günde öğrenemedim. Ama ben daha İsviçre'deyken Moskova'dan Salaskin adında birisinden bir mektup almıştım. Bana sözde çok büyük bir miras düştüğünü yazıyordu. İşte mektup. Prens gerçekten cebinden bir mektup çıkardı. Sayıklıyor mu ne? Tam tımarhane, diye mırıldandı general. Bir an sessizlik oldu. Sonra Petitsin, mektup Salaskin'den mi prens, diye sordu. Kendi çevresinde çok tanınmış bir iş takipçisidir. %100 güvenebilirsiniz. Geçenlerde onunla bir işim vardı. El yazısını tanırım. İzin verirseniz göreyim. Belki bir şey söyleyebilirim. Prens ses çıkarmadan titreyen eliyle mektubu uzattı. General herkese deli gibi bakarak tekrar telaşlandı. O ne? Ne oluyor? Gerçekten miras mı? Odadakilerin bakışları mektubu okuyan Petitsin'de toplandı. Genel merak yeni ve olağanüstü bir darbeyle kamçılanmıştı. Ferdişçenko yerinde oturamıyordu. Rogojin şaşkınlıkla ve büyük bir kuşkuyla bir prense bir Petitsin'e bakıyordu. Darya Alekseyevna iğne üstündeydi. Lebedev bile dayanamadı, köşesinden çıktı ve iki büklüm eğilerek Petitsin'in omzu üstünden, yine de bu hareketi yüzünden dayak yemekten korkarmış gibi uzanıp mektubu okumaya çalıştı. 16. Sonunda Petitsin mektubu katladı, prense verirken, "İş sağlam," dedi. "Siz teyzenizin itiraz kabul etmeyen vasiyetnamesine göre kolayca çok büyük bir servete kavuşuyorsunuz." Olamaz diye patladı general. Yine herkesin ağzı açık kaldı. Petitsin özellikle Ivan Fedorovic'e dönerek prensi hiç tanımayan büyük teyzesinin iflas ederek fakirlik içinde ölen 3. sınıf tüccar Papuşu'nun kızı olduğunu ve 5 ay önce öldüğünü açıkladı. Öte yandan yakında ölen bu Papuşu'nun ağabeyi tanınmış zengin bir tüccardı. Bir yıl kadar önce göz bebeği gibi sevdiği iki oğlunu hemen hemen aynı ay içinde arka arkaya kaybetmişti. Üzüntüsünden az sonra kendi de hastalanarak ölmüştü. Dul bir erkekti. Yabancıların evinde yaşayan Papuşu'nun öz yeğeninden, yani prensin teyzesinden başka mirasçısı yoktu. Mirasa konan prensin teyzesi de sirozdan ölmek üzereydi. Hemen prensi aramaya başladı. Bu işi Salaskin'e vermiş, vasiyetnamesini ölümünden önce yaptırabilmişti. Anlaşılan ne prens ne de İsviçre'de yanında kaldığı doktor resmi bildiriyi beklemeyi ya da bir araştırma yapmayı gerekli bulmamışlar. Prens Salaskin'in mektubunu cebine koyup gitmeye karar vermişti. Petitsin prense dönerek bu gerçeğe uygun ve asla itiraz edilmeyecek hakkınızdır, dedi. Salaskin hakkınızın açık ve yasal olduğunu yazdığına göre parayı cebinizde sayabilirsiniz. Kutlarım prens. Belki 1,5 milyon kadar, belki daha da çok alacaksınız. Papuşun çok zengin bir tüccardı. Yaşasın soyunun son prensi Mışkin diye haykırdı Ferdişçenko. Lebede sarhoş sesiyle hurra diye hırıldadı. Şaşkına dönen general, ben de bu sabah zavallıya 25 ruble vermiştim dedi. Hayal vallahi. Kutlarım, kutlarım prens. Yerinden kalkarak prensi kucaklamaya gitti. Generalin arkasından başkaları da kalkıp prensin yanına sokuldular. Kapıdaki perdenin arkasına çekilenler bile salona girmeye başlamışlardı. Anlaşılmaz konuşmalar, haykırışlar, hatta şampanya istekleri duyuldu. Telaş, itişmeler başladı. Toplantının sahibi Nastasya Filipovna bile unutulur gibi oldu. Ama yavaş yavaş ve hemen hemen aynı anda herkes prensin ona evlenme önerisinde bulunduğunu hatırlamaya başladı. Şimdi durum eskisinden 3 kat çılgınca ve olağanüstü görünüyordu. İyice şaşıran Totski omuzlarını kaldırıyordu. Yerinde oturan bir o kalmıştı. Bütün kalabalık sıkışarak masanın çevresini almıştı. Sonradan oradakilerin ileri sürdüğüne göre Nastasya Filipovna işte o anda aklını oynatmıştı. Oturmaya devam ediyor ve sanki anlamadığı bir şeyi kavramaya çalışır gibi herkesi garip, şaşkın bakışlarla süzüyordu. Sonra birdenbire prense döndü, kaşlarını çatarak sabit bir bakışla incelemeye koyuldu. Ama bu bir an sürdü, o kadar. Belki bütün bunlar ona şaka, alay gibi gelmişti. Ama prensin duruşu bunun doğru olmadığını gösteriyordu. Nastasya Filipovna daldı, sonra nedenini kendisi de bilmeden gülümsedi. Demek gerçek bir prenses diye kendi kendine biraz da alayla mırıldandı. Sonra bakışı Darya Alekseyevna'ya takıldı. Hiç umulur muydu dedi. Doğrusu böyle olacağını beklemiyordum. Ama neden öyle duruyorsunuz? Oturun rica ederim. Hem prensle beni kutlayın. Sanırım şampanya isteyen vardı. Ferdişçenko gidin emir verin. Sonra kapıda duran kızları gördü. Katya, Paşa, siz de buraya gelin. Evleniyorum. Duydunuz mu? Prensle. 1,5 milyonun sahibi Prens Mışkin. Beni alıyor. Şaşkına dönen Darya Alekseyevna, hayırlısı olsun canım diye bağırdı. Demiri tavında dövmeli. Nastasya Filipovna, yanıma oturun prens. Ha şöyle dedi. İşte şarap da geliyor. Kutlayın bizi beyler. Birçok ağızdan hurralar duyuldu. Büyük bir grup şampanyanın çevresinde toplandı. Rogojin'in adamlarının hemen hepsi bunlar arasındaydı. Bağıranlar onlardı. Daha da bağırmaya hazırdılar. Ama durumun garipliğine karşın dekorun değişmek üzere olduğunu sezmişlerdi. Ötekiler utangaç ve güvensiz bekliyorlardı. Çoğu sorunun çok basit olduğunu, prenslerin buna gelene kadar kimlerle evlenmediklerini, çergelerden çingene kızları bile aldıklarını fısıldaşıyorlardı. Rogojin yüzünü ekşiten sabit şaşkınlık dolu bir gülümsemeyle duruyor, bakınıyordu. General yandan dolaşarak prense yaklaştı, kolundan çekerek kuşkuyla "Prens, canım kendine gel," diye fısıldadı. Nastasya Filipovna bunu fark etti, güldü. "Yo general, artık ben de prensesim, duydunuz mu? Prens bundan sonra toz kondurmayacak bana. Afanasi Ivanoviç, siz de kutlayın beni. Artık ben de her yerde karınızın yanında oturacağım. Yararlı bir koca değil mi? 1,5 milyon. Hem prens hem de söylediklerine göre budala. Bundan iyisi can sağlığı. İşte asıl bundan sonra gerçek hayat başlayacak. Geç kaldın Rogojin, topla çıkınını. Ben prensle evleniyorum. Senden de zenginim artık. Rogojin durumu kavramıştı. Yüzünde anlatılmaz bir acı belirdi. Ellerini birbirine vurdu. Göğsünden acı bir çığlık koptu. Prense, vazgeç diye bağırdı. Çevresindekiler gülüştüler. Darya Alekseyevna başını dikleştirerek, hatırın için vazgeçsin öyle mi diye atıldı. Bakın şu köylüye, paraları masaya dökmekle her şey çözümlendi sanıyor. Prens onu nikahla alıyor, sen buraya edepsizlik için geldin. Ben de alırım, şimdi şu dakikada her şeyimi veririm. Darya Alekseyevna öfkeyle, sus be meyhane sarhoşu, def etmeli seni buradan, diye tersledi onu. Gülmeler çoğaldı. Nastasya Filipovna prense döndü. Duyuyor musun prens? Şu köylü nişanlının üzerine nasıl da pazarlık ediyor. Sarhoştur, hem sizi çok seviyor. Ama bir gün nişanlın Rogojin'le gidiyordu diye utanmayacak mısın? Kendinize değildiniz. Şimdi bile humma nöbetinin sarsıntılarını geçiriyorsunuz. İleride karının Toski'nin kapatması olduğunu söyledikleri zaman utanmayacak mısın? Utanmayacağım. Siz Toski'ye kendi isteğinizle kalmadınız ki. Buna hiçbir zaman başıma kalkmayacak mısın? Hayır. Sakın hayat boyu sürecek güvenceler verme. Prens yavaş sesle ve sanki ona acıyarak. Size az önce de söylemiştim Nastasya Filipovna, dedi. Sizin kabulünüzü kendim için onur sayıyorum. Ben size değil, siz bana onur bağışlıyorsunuz. Bu sözlerime gülümsediniz. Çevrenizdekilerin de nasıl güldüklerini gördüm. Belki gülünç bir biçimde söyledim. Kendim de gülünç oldum. Ama onurun ne demek olduğunu anladığımı sanıyorum. Ve doğruyu söylediğime eminim. Siz kendinizi onarılması güç bir biçimde harcamak istediniz. Sonradan bu yüzden kendinizi affetmeyecektiniz. Hiçbir şeyde suçlu değilsiniz. Hayatınız mahvolursa yazık olur. Rogojin'in evinize gelmesinden, Gavril Ardalyonovich'in sizi aldatmaya kalkışmasından ne çıkar? Niçin boyuna bundan söz ediyorsunuz? Yaptığınız herkesin yapabileceği iş değildir. Tekrar ediyorum bunu. Rogojin'le gitmek istemeniz bir bunalım anında verilmiş sakat bir karar. Şimdi bile bunalım geçiriyorsunuz. Yatağınıza gitmeniz en iyisi. Evet, yarın belki çamaşırcılığa gidebilirsiniz ama Rogojin'le kalmayacaksınız. Mağrursunuz Nastasya Filipovna. Düştüğünüz mutsuzluk yüzünden kendi kendinizi suçluyorsunuz. Siz bakıma muhtaçsınız Nastasya Filipovna. Ben de size bakacağım. Sabah resminizi gördüğüm zaman tanıdık bir yüz görmüş gibi oldum. Beni çağırıyorsunuz gibi geldi bana. Ben bütün hayatımca size saygı duyacağım Nastasya Filipovna. Prens sözünü birdenbire kesti, kızardı ve sanki kendine gelerek bunları ne türlü insanlar önünde söylediğini düşündü. Petitzin incinmiş gibi başını eğdi, yere bakıyordu. Totski, budala ama avlanmak için en iyi çarenin alttan almak olduğunu biliyor. Yaratılış farkı işte, diye düşündü. Prens bulunduğu köşeden onu kül etmek isteyen Ganya'nın bakışlarını fark etti. Darya Alekseyevna duygulanarak, ne iyi adam, dedi. General yarım ağızla, aydın ama tükenmiş bir adam, diye mırıldandı. Toski şapkasını aldı, usulca kaçmaya davrandı. Birlikte çıkmak için generalle bakıştılar. Nastasya Filipovna, teşekkür ederim prens, dedi. Şimdiye kadar hiç kimse benimle böyle konuşmamıştı. Herkes yalnızca bana biçeceği pahayı düşünüyordu. Şimdiye kadar namuslu insanlar arasından benimle evlenmek isteyen de çıkmadı. Duydun mu Afanasi Ivanoviç? Prensin söylediklerini nasıl buluyorsunuz? Biraz ayıp oluyor gibi değil mi? Hey Rogojin, dur gitme. Zaten gitmezsin ya. Belki ben de seninle birlikte gideceğim. Nereye götürecektin beni bakayım? Lebedev bulunduğu köşeden Yekaterinhof'a dedi. Rogojin yalnızca titredi. Duyduğuna inanmıyormuş gibi gözlerini dört açmış bakıyordu. Başına kötek yemiş gibi sersemlemişti. Darya Alekseyevna korku içinde ''Ne oluyorsun Nastasya Filipovna?'' diye atıldı. ''Ne oluyorsun anacığım? Gerçekten bunalım mı geçiriyorsun? Çıldırdın mı yoksa?'' Nastasya Filipovna kahkahalarla gülerek kanepeden fırladı. ''Sen de gerçek mi sandın bunları? Böyle bir yavruyu mahvedebilir miyim ben? Bu ancak Afanasi Ivanoviç'in elinden gelir. O sever masumları. Hadi Rogojin gidelim. Hazırla çıkınını. Evlenmek istiyorsan onu da düşünürüz ama önce parayı ver.'' Belki de varmam sana. Beni almak isteyince çıkın da mı sana kalacak sandın? Yağma mı var? Ben de edepsizim. Totski'nin kapatmasıyım ben. Prens artık sana Nastasya Filipovna değil Aglaya Pançina gerekli. Yoksa Ferdişçenko bile seni parmakla göstermeye başlar. Sen korkmuyorsun. Ama ben seni mahvettiğim için ileride bunu yüzüme vurmandan korkarım. Sana şeref verdiğimi söylüyorsun. Sen bunu Totski'den öğren. Ganyeçka. Sen de Aglaya Pançina'yı kaçırdın ha? Bunu biliyor muydun? Onunla pazarlığa girişmeseydin %100 varırdı sana. Zaten hepiniz böylesiniz. Oysa ya namussuz ya da namuslu kadınlarla görüşmeli. İkisinden birini seçmeli. Yoksa sonunda ayağın dolaşır. General de nasıl ağzı açık bakıyor? General Yepanç'in omuzlarını kaldırarak üst üste Sodom'dur bu. Vallahi Sodom diyordu. O da yerinden kalktı. Herkes ayaktaydı. Nastasya Filipovna çılgına dönmüştü. Prens parmaklarını avuçları içinde büküp çıtlatarak "Olamaz bu," diye inledi. "Ne sanmıştın? Belki ben de mağrurum. Edepsizliğime bakma. Sen az önce bana olgunluk örneği demiştin. Öyle bir örnek ki sırf övünme yüzünden milyonu prensesliği ayaklar altına alıp deliye gidiyor. Sana nasıl karı olurum ben? Gördünüz mü Afanasi Ivanoviç? Gerçekten 1 milyonu sokağa atmıştım. Siz de nasıl oldu da benim Ganiçka ile 75 bininizi kendim için onur sayacağımı düşüncesine kapıldınız? 75 bin senin olsun Afanasi Ivanoviç. Yüze bile çıkmadın. Rogojin bastırdı. Ganiçka'yı ben avuturum. Aklıma bir şey geldi. Şimdi artık eğlenmek istiyorum. Sokak kadını değil miyim? 10 yıl hapis hayatında çürüdüm. Bundan sonra şansım açıldı. Ne duruyorsun Rogojin? Hazırlan, gidelim." Rogojin sevincinden aklını kaçırmış bir tavırla kükrercesine bağırdı. "Gidelim. Hey siz buradakiler. Şarap. Yuh! Şarap hazırla, içeceğim. Sazda olacak mı? Sen emrettikten sonra elbette. Hey, çekil." Rogojin Darya Alekseyevna'nın Nastasya Filipovna'ya pek sokulduğunu görünce kendini tutamayarak haykırmıştı. "Benim, her şey benim, kraliçem." Bitti. Sevinçten tıkanıyordu. Nastasya Filipovna'nın çevresinde dört dönüyor, önüne gelene "çekil" diye bağırıyordu. Yardakçıları odaya doldu. Kimi içiyor, kimi bağırıp gülüyordu. Son derece heyecanlı ve taşkındılar. Berdişçenko da onlara yanaşmaya yelteniyordu. General ile Totski bir an önce kaçmak için yine kımıldanmaya başladılar. Ganya da şapkası elinde duruyordu. Önündeki görüntüden ayrılamıyormuş gibi dalgınlık içindeydi. Rogojin hala "çekil, yaklaşma" diye bağırıp duruyordu. Nastasya Filipovna ona bakarak gülmekten kırılıyordu. "Ayol, ne bağırıyorsun? Daha ev sahibi benim burada. İstersem seni de bir tekmede atarım. Paranı da almadım daha. Nah, duruyor işte. Ver bakalım şu çıkını. Demek bu çıkında 100 bin ruble var, öyle mi? Amma rezalet. Aa, sana ne oluyor Darya Alekseyevna?" Prensi göstererek. "Bunun hayatını berbat etsem daha mı iyiydi? Evlenme kim, o kim? Henüz kendisine bir dadı gerekli. General ona dadılık edecek. Bak nasıl çevresinde dönüyor. Bak prens, nişanlının para alıyor. Çünkü o da bir fahişedir. Sen de tutmuş onu almaya kalkıyorsun. Ne diye ağlıyorsun? Pek mi acı geldi? Vazgeç, sen de gül benim gibi." Nastasya Filipovna'nın yanaklarında iki iri yaş parladı. "Zamana güven, her şey geçer. Sonradan aklın başına geleceğine şimdiden akıllı davran. Niye hepiniz ağlıyorsunuz? İşte Katya da ağlıyor. Ne oldun kızım? Sana da paşaya da bir şeyler bırakacağım. Bunu şimdiden sağladım. Senin gibi namuslu bir kızı bir fahişeye hizmet ettirdim. Şimdilik hoşça kalın. Böylesi daha iyi prens. Vallahi daha iyi. İleride nasıl olsa beni aşağı görecektin. Mutlu olamayacaktık. Yo, yemin etme. İnanmam. Hem anlamsız olurdu bu. İyisi mi güzellikle vedalaşalım şurada. Zaten ben de hayalcinin biriyim. Nasıl olsa hayır gelmeyecekti benden. Ben de seni hayalimde yaşatmamış mıydım? Haklısın. Çoktandır hayaller kuruyordum. Onun, Totski'nin köyünde. Tek başıma 5 yıl kalmıştım. Bazen düşünür, türlü türlü hayaller kurardım. Hep böyle senin gibi iyi kalpli, namuslu, hoş, hem de safın birinin birdenbire gelip bana "suçunuz yok Nastasya Filipovna, ben size tapıyorum" demesini beklerdim. Öyle hayaller kurardım ki deli olmak işten değil. Bir de bakarsın bu gelir, yılda 1-2 ay kalır, kirletir, kırar, azdırır, ahlakımı bozar gider. 1000 kere kendimi havuza atmak istedim. Kör olası tabansızlığım. Nerede o yürek? Hadi Rogojin, hazır mısın?
Hazırız. Çekilin be.
Birkaç ses duyuldu. Troykalar da bekliyor. Çıngıraklı troykalar. Nastasya Filipovna para çıkınını eliyle kavradı. Ganya, aklıma bir şey geldi. Sana bir tazminat vermek istiyorum. Ne diye her şeyi kaybedesin? Rogojin, Ganya'ya 3 ruble için Vasilyevski Ostrov'a kadar 4 ayak üstünde gider mi?
Gider.
O halde beni dinle Ganya. Son bir kez ruhunu anlamak istiyorum. Sen bana tam 3 ay acı çektirdin. Şimdi benim sıram geldi. Şu çıkını görüyor musun? İçinde 100 bin ruble var. Ben onu şimdi hepinizin gözü önünde şöminenin içine atacağım. Herkes tanık olsun. Alev sarınca şömineden çek çıkar onu. Ama eldivensiz, çıplak ellerinle. Kollarını da sıva. Çıkarırsan çıkın senin. Bütün 100.000 ruble senin olacak. Parmakların biraz yanacak ama ucunda 100.000 var. Çıkın ateşten kurtarmak o kadar zor mu? Sen paranın peşinde ateşe atılırken senin ruhunu seyredeceğim.